Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler. Damat Ferit hükümetinin fetvalarına karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'den 16 Nisan 1920'de milli mücadeleyi destekleyen bir fetva alınarak camilerde okutuldu. Böylelikle halk bu konuda bilinçlendirildi. İkinci adım olarak Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. Hiyanet-i Vataniye Kanunu 29 Nisan 1920. Asayişin sağlanması için 29 Nisan 1920'de Hiyanet-i Vataniye Kanunu meclisten çıkarılarak damat Ferit Paşa hain ilan edildi ve vatandaşlıktan çıkarıldı. Bunun yanında Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarak ayaklanmaya katılanlar vatan haini sayılarak idam cezasına çarptırılacakları halka bildirildi. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması. Halkın aydınlanması için Ankara'da Hakimiyet-i Milliye Gazetesi çıkarılarak halk gelişmelerden haberdar edildi. Anadolu Ajansı'nın kurulması 6 Nisan 1920. Milli mücadele tarihinde Anadolu Ajansı'nın faaliyetleri önemli bir yere sahiptir. Milli mücadeleyi desteklemek ve Türk milletini bilinçlendirmek için gazete çıkarılması yeterli olmadı. Bu gazetelerin ihtiyaç duyduğu haber ve malzemelerin kaynağından alınması gerekiyordu. Ayrıca bağımsızlık için verilen mücadelenin haklılığı dünya kamuoyuna anlatılmalıydı. Bu amaç doğrultusunda vakit kaybedilmeden çalışmalara başlandı ve 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı kuruldu. İstiklal Mahkemelerinin kurulması 11 Eylül 1920. Büyük Millet Meclisi isyancıların, yağmacıların, casusların ve asker kaçaklarının yargılanması için 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemelerini kurdu. San Roma Konferansı 18-26 Nisan 1920 tarihinde San Roma Konferansı'na katılan ihtilaf devletleri hazırladıkları barış anlaşmasının taslağını Osmanlı'ya kabul ettirmek için bir temsilci istedi. Konferansa Tevfik Paşa başkanlığında bir heyet gönderildi. Paris'e giden Türk heyeti 11 Mayıs 1920'de kendilerine sunulan barış şartlarını, anlaşma şartlarının bağımsız bir devlet anlayışıyla bağdaşması mümkün değildir diyerek kabul etmedi. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920. Ankara'da Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlaması, İstanbul hükümetini tanımadığını ilan etmesi, ihtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti ile yeni bir barış anlaşması yapmalarını gerekli hale getirmiş ve Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti'ni bitirecek bir anlaşma yapmışlardı. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması bir barış anlaşması değil, adı üstünde Ateşkes Anlaşması'ydı. Bu anlaşmanın yapılma sebepleri şunlardır. Boğazların kesin durumunun belirlemek, İzmir'in Yunanlara bırakılması ile ortaya çıkan İtalyan-Yunan anlaşmazlığını gidermek, artan Türk halkının tepkisini azaltmak, İstanbul hükümetinin durumu, mevcut durumun düzenlenmesi. Bu amaçla 18-24 Nisan tarihinde San Roma'da İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcileri bir metin üzerinde anlaştılar. Mayıs ayında Osmanlı temsilcisine durumu bildirdiler. 17 Haziran 1920'de Paris Konferansı'nda İhtilaf Devletleri Damat Ferit Paşa hükümeti Türk tarafının isteklerini bildirdiyse de San Roma kararlarının değişmeyeceği ve 27 Temmuz 1920'ye kadar anlaşmanın imzalanması gerektiğini bildirdiler. Padişah, Meclis-i Mebusan'a en son iş olarak Sevr Anlaşması'nı kabul ettirdi ve 10 Ağustos 1920'de anlaşma imzalandı. Sevr Anlaşması'nın özellikleri. Bu anlaşmayı onaylayacak bir meclis olmadığı ve uygulama alanı bulmadığı için ölü doğmuş bir anlaşmadır. Hukuken geçersizdir. Anlaşmayı imzalayanlar 19 Ağustos 1920'de Büyük Millet Meclisi tarafından vatan haini sayılmışlardır. Sevr Anlaşması Türk milletini yok saymaktadır. Son maddesi diğer maddelerin ön şartıdır. Sevr Anlaşması ülkeyi sömürge yapan bir anlaşmadır.